Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın Özdeş. Evet.
Evet, turumuza, ufuk turumuza Brezilya'dan mı başlayalım?
Evet, Brezilya'dan başlayalım. Brezilya'da Lula yönetimi bir bu darbe girişiminde veyahut işgal girişiminde bulunan Bolsonaro yandaşı veya sempatizanı kişilerle ilgili tutuklamalara ve davalara, açılan davalara devam ediyor. Daha doğrusu şu anda soruşturmalara devam ediyor. Bunun yanında hem polis örgütü içinde ama esas olarak ordu içinde de ılımlı diyebileceğimiz bir temizlik harekatı başlattı geçtiğimiz 5 gün içinde. Başkanlık sarayının korumasından sorumlu muhafız birliğinin 40 üyesini görevden aldığı gibi şimdi de 13 üst düzey rütbeli subayı görevden aldı. Fakat bu görevden almaların çok sınırlı olduğunu aslında ordunun içinde çok daha geniş bir Bolsonaro taraftarı kesim olduğunu gözlemciler söylüyorlar. Hatta Lula'nın partisinden bazıları bu kadarla sınırlı kalırsa hep diken üstünde kalacak endişesi taşıyorlar. Lula ise orduyu doğrudan kendisine karşı cephe almamasını sağlamak için daha ılımlı gitmek niyetinde. Ordunun içinde bu işlere sempatiyle bakmış, belki doğrudan dahil olmamış ama sempatiyle bakmış, göz yummuş, başını öte yana çevirmiş subayların belki bir meslek meşruiyetini kabul ederek veya iktidar meşruiyetini kabul ederek tarafsız kalmalarını sağlamasını bekliyor.
Ahmet Bey, subay dediniz de general mi subay mı? Çünkü
hem general var hem albay var.
Mesela bizzat genelkurmay başkanı da varmış görevden alınanlar arasında.
Evet, evet, bizzat genelkurmay başkanı da var. Hem generaller var hem subaylar, albaylar var. Yüksek dereceli derken onu kastettim. Ama bu biraz daha genişleyecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan esas ordunun Lula yönetimine tepkisinin kaynağı aslında Dilma Rousseff döneminde, yani Lula'dan sonra Dilma Rousseff döneminde haklı olarak Dilma Rousseff'in 1984'e kadar, yani 1964'ten 1984'e kadar Brezilya'da iktidarda olan faşizan askeri juntanın işlediği suçların araştırılması ve sorunların, hayatta kalanlarının tabii, yargılanması projesini başlatmasıydı. Çünkü Lula'nın döneminde, Lula'nın orduyla ilişkisi epey iyiydi. Çünkü o dönemde Lula, Brezilya'yı uluslararası saygınlığı olan bir güç haline getirmiş ve diğer taraftan da Brezilya ordusunu uluslararası barış işlemlerinde, örneğin Haiti'de görev alan, uluslararası faaliyetlere katılan bir ordu haline getirmişti. Bu tabii biliyorsunuz ordular bu tür faaliyetlerde bulunmayı kendileri açısından hem bir prestij hem de çoğunlukla bu işlere gidenler ayrıca özel bir maaş aldıkları için de gelir kaynağı olarak görüyorlar. Dolayısıyla Brezilya ordusuyla Lula'nın arası iyiydi. Esas Dilma Rousseff'in haklı olarak başlattığı bu geçmişteki suçların soruşturulması ve yargılanması girişimi orduda çok büyük tepki yaratmıştı. Daha sonra Bolsonaro iktidara geldiğinde de Bolsonaro'nun hükümetinde, idarede inanılmaz sayıda 3000 civarında subay, hem subay hem general görev aldı. Bakanların yarısına yakını neredeyse asker kökenli veya askerdiler Bolsonaro döneminde. Üst düzey kamu kurumlarında çok ciddi miktarda askerler göreve getirilmişti. Tabii bu askerler açısından, ordu açısından hem iktidarla iç içe olmak hem de iktidar nimetlerinden paylaşmak bir şekilde dolaylı biçimde zaten Bolsonaro için söylenen sözlerden bir tanesi kendisiyle beraber ordu yönetiyor ülkeyi denmeye başlanmıştı. Tabii bunun büyük ihtimalle büyük ölçüde tasfiye olacağı açık Lula döneminde. Orduda bu yüzden bir gerginlik var ama şimdilik Lula durumu kontrol edermiş gibi gözüküyor. İçişleri Bolsonaro döneminin İçişleri Bakanı Florida'dan Brezilya'ya döndü ve döner dönmez gözaltına alındı. Darbeye teşebbüs veya kamu düzenini yıkmaya teşebbüs iddiasıyla soruşturma başlatıldı kendisiyle. Brezilya'da şimdilik durum sakinleşmiş gözüküyor. İsterseniz buradan Almanya'ya geçelim. Almanya'da ciddi bir yeşillerle ve liberallerle, iktidardaki yeşillerle ve liberallerle diğer taraftan sosyal demokrat başbakan arasında ciddi bir gerginlik var. Daha doğrusu artık her kafadan bir ses çıkıyor diyebiliriz. Bu Almanya'nın ürettiği Leopard tanklarının Ukrayna'ya ya Almanya'dan ya da Almanya'nın bu tankları sattığı ülkelerden teslim edilmesi konusunda büyük bir kaos var. Alman Başbakanı Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptıkları anma töreninde bu Fransa-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 60. yıl dönümü bu sene. Bu anma töreninde kendisine sorulan Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim edecek misiniz veya teslim etmek isteyen ülkelere izin verecek misiniz sorusunu elbette bakıyoruz, görüşeceğiz, bize böyle bir talep gelmedi diye geçiştirdi. Ama o günün akşamı Alman Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi'nden bu sefer, Alman Dışişleri Bakanı bu konuda hiçbir şüpheye mal yok. Bize talep
göndereceğiz.
Bize talep geldiği zaman bu özellikle Polonya'nın açık biçimde Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etmek arzusu var Polonya hükümetinin. Bize talep geldiğinde izin vereceğiz dedi. Ama hemen ertesi gün, pazartesi günü lafı çevirmek zorunda kaldı. Bize daha talep gelmedi, göreceğiz, bakacağız falan demeye başladı. Bu tabii Almanya içinde çok ciddi bir tartışma konusu. Yeşiller bu konuda çok huzursuz. Zaten Yeşiller özellikle bu kömür madenlerinin yeniden faaliyete geçmesi, kömür santrallerinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili tabanıyla yönetim arasında ciddi bir gerginlik var biliyorsunuz Almanya'da. Bu da ona ilave oluyor. Çünkü Yeşillerin tabanı büyük ölçüde Ukrayna'nın silahlı desteklenmesini istiyor fakat Almanya'daki geleneksel özellikle sosyal demokratlar arasında o geleneksel Rusya ile veya eski Sovyetler Birliği ile itişmeden anlaşmak orayı idare etmek anlayışı hala geçerliğini koruyor gördüğü kadarıyla. Bu Leopard tanklarının niçin bu kadar önem verdiğini Ukrayna'nın anlamaya çalıştım. Onun da hikmeti anladığım kadarıyla Leopard tanklarının Almanya'da Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya'nın ürettiği T-30 tanklarına karşı özellikle onlara karşı etkili olmak için özellikle üretilmiş tanklar olduğu bilgisini okudum. Ne dereceye doğru bilmiyorum ama en azından bir iddia olarak veya bir bilgi olarak size aktarayım. Çünkü anlamıyordum niçin illa Leopard tankları istiyorlar Ukraynalılar diye. Çünkü gerçi diğer ülkeler de Fransa'da elindeki güçlü tankları şu anda vermekten hala imtina ediyor ama Ukraynalıların esas talep ettikleri Leopard tanklarıydı. Maalesef Almanya gizli servisinin veya askeri istihbarat servisinin bir değerlendirmesi gözüme ilişti. Ukrayna'da şu anda günde takriben 100 Ukrayna'da asker ölüyor savaşta.
Evet, bu akıl almaz bir şey ve geçiştiriliyor. Böyle özel
Evet.
olarak bakmazsan da pek görülmüyor,
Evet.
söylenmiyor, konuşulmuyor.
Evet,
En
maalesef.
dehşet
Yani
verici şeylerden
maalesef.
biri de o. Alışılmış kabul ediliyor.
Alışılmış kabul ediliyor. Bu neredeyse bu Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, şey savaşı, cephe savaşı, Fransa-Almanya arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nda 3 yıl süren ve iki tarafın da 100 metre ilerleyip 100 metre geri çekildiği ama yüz binlerce hatta milyonlarca insanın hayatına mal olan o meşhur Marne, 3 yıl süren Marne savaşlarına dönme ihtimali var mı diye insan sormaya başlıyor kendisine tabii.
Bu zaten Afganistan'daki bir tür Avrupa'nın ortasında Afganistan mı olacak? Ukrayna tartışması savaş başladığından beri vardı. Silah yardımlarına karşı çıkan kamuoyunda genelde bu argümanlar söyleniyor. Ama bir de Rusya'nın bir Şubat ayında saldırı başlatma ihtimalinden söz ediliyordu. Şimdi son birkaç haftadır pek görmez oldum bu iddiaları, ama böyle bir ihtimal var mı?
Zaporijya'da dünden beri, 2 günden beri bir saldırı başlattılar
Öyle mi?
Zaporijya'da. Evet, 2 günden beri Zaporijya'da Rusların bir hamlesi var. Ukraynalılar bunu durdurmaya çalışıyorlar. Zaten ölü sayısının artmasındaki nedenlerden bir tanesi de o. Fakat buradan başka bir şeye geçelim. Afganistan'la kıyas kabul edilmeyecek kadar iki taraf açısından ağır kayıpların yaşandığı bir savaş bu. Yani Afganistan'da Sovyetler Birliği ordusu 10 yıl zarfında kaybettiği asker sayısının çok daha üst fazlasını şu geçtiğimiz 10 ay zarfında veya 9 ay zarfında kaybetti. Çok ağır bir kayıp Rusya ordusu için Afganistan'a göre. Çünkü Afganistan 8 sene sürmüş bir savaştı. Bu daha 10. ayında Afganistan'ı kat ve kat geçmiş durumda kayıp açısından. Sadece insan kaybı değil, silah, mühimmat, malzeme kaybı açısından da dikkate almak lazım. Çünkü Afganistan'da çok fazla Afganların elindeki silahlar Ukrayna ordusu gibi değildi. Dolayısıyla Afgan ordusu da Ukrayna ordusu gibi değildi. Dolayısıyla karşı tarafa mühimmat açısından, silah açısından zarar verme kapasitesi Ukraynalıların sahip olduğu gibi değildi. Rusya açısından büyük bir ağır kayıp. Zaten bu yüzden dikkatimi çeken bir söyleşi okudum. Ömer belki sen de dün söylemiştim, göz atma fırsatın
Evet,
olmuştur.
evet.
Democracy Now'da yayınlanan bir söyleşisinde, çok yakın bir tarihte yayınlanan bir söyleşisinde Boris Kagarlitski, Türkiye'deki okuyucularımızın bir kısmı Boris Kagarlitski'yi tanıyacaklardır. Kendisinin 5-6 kitabı çevrildi Türkçe'ye. Ayrıntı yayınlarından, Yordam'dan yanılmıyorsam. Bir Sovyetler Birliği çökerken Sovyetler Birliği'nde bu çöküşe karşı yeni bir sosyalist dinamik oluşturabilir miyiz iddiasıyla ortaya çıkan bir çevreci sosyalist. Hem çevreciydi ama esas itibariyle Marksist bir düşünürdür. Artık o zamanlar gençti, şimdi benim gibi o da yaşlı oldu. Boris Kagarlitski'yle yapılan söyleşide, ki o hala Rusya'da yaşıyor, birkaç kere hapse girdiğini, artık hapse girmekten korkmadığını belirtiyor ve orada çok iddialı bir cümlesi var. Rusya bu savaşı kaybetti diyor.
Evet, kendisi aynı zamanda akademisyen, yani Moskova'da Sosyal ve Ekonomik
Evet.
Bilimler Enstitüsü'nde, okulunda hoca
Evet.
ve çok ciddi bir muhalif. Evet, yani Rusya...
Ama şunu söyleyeyim, Gobis Kagarlitski örneğin 2004 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde bu ilhakı anlaşılabilir, kabul edilebilir olduğunu iddia etmişti o zamanlar. Çünkü Kırım'daki halkın büyük çoğunluğu artık Kırım Tatarı veya Kırımlı değil, biliyorsunuz. Oraya büyük ölçüde Rus nüfusu vardı ve oradaki talebin Ukrayna'dan Rusya'ya bağlanmak, halkın talebinin, çoğunluğun talebinin bağlanmak olduğunu söylemişti. Bunun bu yöntemle yapılmasının yanlış fakat bir açıdan anlaşılabilir olduğunu söylemişti. Sonra Ukrayna'ya saldırı başladıktan sonra Kagarlitski bu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ilhakının ve bu ilhak bahanesiyle saldırının bir emperyal saldırı haline dönüştüğünü belirterek ağır eleştirilerde dile getirmeye başladı. Şimdi de Rusya'nın bu savaşı aslında kaybettiğini ve çaresiz biçimde, ümitsiz biçimde Putin'in ısrarı nedeniyle bu işin devam ettiğini, her durumda sonuç ne olursa olsun Rusya açısından bunun bir büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor, dile getiriyor. Halkın büyük bölümünün yakın tarihe kadar Rusya'da, Ukrayna'da olan savaşı bilmediğini, duymadığını veya duymak, görmek istemediğini ama bu kısmi seferberlik ilan edildiğinden beri artık herkesin bunun farkında olduğunu ve huzursuz olmaya başladığını, Rus halkının ilgisizlikten endişeye dönüştüğünü burada ifade ediyor. Bir de bir Rus muhalif basınında yer alan, Aralık ayında yer alan bir makalesi ne referans vermiş demokrasine. O makalede de Rusya halkının, halklarının hatta artık kaygılı bir hale geldiklerini bu savaş nedeniyle belirtiyor. Yalnız şunu da söylüyor, yani Putin'in buradan geri dönmesi mümkün müdür? Olabilir diyor, dönebilir. Ama bunun için kendisine etrafındaki çevrenin bir baskı uygulaması gerekir. Bunun nasıl olacağını şimdilik bilmiyoruz diye devam ediyor.
Bu geçen hafta belki siz de görmüşsünüzdür. Medvedev sert bir açıklama daha yaptı. Ve o diyor ki nükleer güçler bu şekilde ulusal güvenliklerini ilgilendiren durumlarda yenilemezler. Yani yenilecek olurlarsa nükleer silah dahil başka seçenekler gündeme girer diye bir kez daha böyle bir tehditte bulunmuştu. Bu da bir yandan, yani işgalci bir gücün yenilmesi bir yandan olumlu bir gelişme olarak hani değerlendirilebilecekken, öte yandan daha büyük bir tehdit riskini barındırdığı da konuşuluyor. Özellikle Medvedev'in açıklamaları üzerine.
Yalnız Medvedev'in açıklamalarını biraz şeye almak lazım. Biraz yani dışarıdan etkip gürleme olarak ele almak lazım. Çünkü kendisi biraz biliyorsunuz Putin'in bir tür kuklası olarak hep yer aldı. Ve Rusya'daki gözlemciler Medvedev'in olası bir Putin'in devrilmesi durumunda radikallerin kendisini oraya getirmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak el yükselttiğini söylüyorlar. Yani o yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım Medvedev'in konuşmalarında. Putin'in söyledikleri önemli. Putin biz buradan yenilerek çıkmayız sözünü etmişti.
Evet.
Tabii ki şu savaş sırasında başka bir şey söz söylemesi beklenmez değil mi?
Evet.
Bunları yani ne diyebilir ki?
Savaş bile demiyor zaten.
Evet. Yavaş yavaş Hadi. Savaş tabirini yavaş yavaş seferberlik kısmı, seferberlik
10 ay boyunca operasyon olmaz diye düşünüyordur tabii onu.
Evet, bir de kısmi seferberlik ilan ettiği için
evet,
artık
tabii.
Savaş tabirini kullanmak suç olmaktan çıktı biliyorsunuz.
Evet, önce suçtu, onu söyleyenleri hapse atıyorlardı.
Evet, şu anda dünya kadar insan var hapiste. Biraz evvel siz bahsettiniz İngiltere'deki gelişmeden. O hakikaten utanç verici bir durum. İngiltere'de göçmen, kimsesiz göçmen, mülteci çocukların bir kısmının aşağı yukarı 2-3 hafta şey kampına, çocuklarla ilgili kamplara gönderilmeden önce yerleştirildikleri otellerden kaybolmalarıyla ilgili toplamda 222 çocuk, iltica talebinde bulunan 222 kimsesiz çocuk şu anda kayıp durumda. Bunların bir kısmı kaçmış, kendileri kaçmış, tanıdıklarının, ailelerinin veyahut arkadaşlarının yanına gitmişler. Daha sonradan bulunanlardan edinilen bilgiler bunlar. Fakat toplamda hala 220 çocuğun nerede olduğu bilinmiyor. Bunların arasında bir kısmının da siz bahsettiniz, çeteler tarafından otelin önünde, özellikle Sussex'teki otelin önünde çeteler tarafından kaçırıldığı ne için kaçırıldığı, ne yapmak için kaçırıldığı da bilinmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Observer'ın yaptığı araştırmadan çıkan sonuç. Yalnız ilginç olan İngiltere İçişleri Bakanı olacak olan kadının bu konuda inanılmaz ilgisiz, sorumsuz, lakayt tavrı.
İstilacı diyor ayrıca çocuklara, yani
tabii göçmenlere.
Göçmenlere,
genel olarak
istilacı diyor. Yani. Ve bu konuda da ağzını açıp bir tek şey söylemedi Suella Braverman. Yani çok
şey
acayip
yapan,
bir
evet.
durum.
Bu
Yani.
oteller işte kendisine bağlı zaten.
Kendisine
İçişleri
bağlı
Bakanlığı'na.
oteller bunlar.
Evet.
Evet, kendi İçişleri Bakanlığı'na bağlı oteller. İşte bu
Evet.
söz konusu otel Sussex'te, Sussex'teki bir otel. Ama kentte de böyle bir otelde benzer şeylerin olduğunu belirtiyorlar. Hines'ta otelde kalan çocukların %10'u her hafta kayboluyormuş.
Evet. İnanılmaz.
Ama dediğim gibi kaybolmanın bir kısmı kendilerinin kaçması veyahut vermedikleri, ismini vermedikleri, çünkü kimsesiz olarak gözükerek daha rahatlıkla iltica taleplerinin karşılanacağını düşünerek bazı çocuklar akrabalarının isimlerini, varlıklarını vermek istemiyorlar. Ama bir müddet sonra da kaçıyorlar onların yanına. Ama bu çetelerin niçin bu çocukları ne amaçla kaçırdıkları da şüpheli. Yani bilinmiyor hakikaten.
Evet.
Kaçırılanlar var. Onlarca olduğu tahmin ediliyor. Fakat niçin, ne yapmak için kaçırdıkları onu bilen yok.
Bu tabii
Çünkü bunlar...
İngiltere, özür dilerim, Birleşik Krallığa özgü bir durum değil. Bu 20 Kasım biliyorsunuz Dünya Çocuk Günü.
Evet.
Dolayısıyla hep sivil toplum örgütleri şeyler hazırlar, raporlar açıklarlar.
Evet.
Avrupa'nın kayıp çocukları diye böyle raporlar var. Mesela bir tanesi
Evet.
geçen yılki önümde 18 binmiş Avrupa genelinde mülteci çocuk kayıp. Nereye gittikleri
Evet.
bellidir ve endişe şu, sizin de dediğiniz gibi ne olduğu bilinemiyor. Fuhuş ve insan ticareti gerçekleştiren grupların eline düşmüş olmasından endişe ediliyor ama bilinemiyor da, yani bunun peşinde
Bilinmiyor
de
şu anda.
düşünmüyor.
Ya bu, hayır, evet, peşine düşünmüyor mu yoksa bulamıyorlar mı? Ama şu anda bilinmiyor. Bu da çok garip bir şey. Bu
Evet,
kadar
evet.
güçlü polis teşkilatı, istihbarat teşkilatlarının olduğu yerleşik devletlerde bunun bilinmemesi, ki burada bir ilgisizlik, göz kapama, bu haberin yayılmasıyla korkutarak yeni gelişleri engelleme, caydırıcılık da arandığımız düşünebiliriz ve bunda. İsrail'de gelişme anlamlı oldu. Pazar günü Başbakan Netanyahu, İçişleri ve Sağlık Bakanı Ariel Deri'yi görevden almak zorunda kaldı. Bu ultra
Evet.
ortodoks Şas Partisi'nin lideri Ariel Sharon'ın yüksek mahkemenin kararı karşısında Netanyahu biraz direndi ama sonunda bu kararı uygulamak zorunda kaldı. Ama aynı zamanda da bu karar halkın iradesini yok sayan bir karardır dedi Netanyahu ve Ariel Deri'nin İsrail Devleti'ne hizmet veyahut hizmet etmeye devam edebilmesi için her türlü yasal yolu bulmaya çalışacağını söyledi. Bu yasal yol nedir derseniz, o da şu anda meclise sunmak üzere hazırlanan veya meclise sunuldu da komisyonlarda mı o tam bilmiyorum. Meclisin yüksek mahkemenin kararlarını uygulamama yetkisi, bunları iptal etme yetkisi. Bu hakikaten hukuk devletinin artık İsrail'de köküne kibrit suyu dökmek anlamına gelecek. Çok büyük buna karşı gösteriler var. Geçen cumartesi günü İsrail'de çok büyük demokrasimiz tehlikede gösterileri yapıldı. Ama şöyle bir şey var. Aralık sonunda İsrail parlamentosu alelacele işlediği ağır suç nedeniyle ceza alan ama tecilsiz hapis cezası na çarptırılmayan, yani tecilsiz hapis cezasına çarptırılmayan kişilerin bakan olabilmesi yasasını onaylamıştı. Buna Deri yasası diyoruz. Yani kişiye şahsa özel
Evet.
yasa
Evet, inanılır
geçirmişlerdi.
gibi değil.
Yüksek Mahkeme kararında bu yasayı eleştiriyor fakat yasayı lağvetmedi. Son olarak da şunu bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler biraz evvel siz yeniden silahlı saldırıda ölen Kaliforniya'da, Los Angeles'te değil mi? Kaliforniya'da.
Evet, Los Angeles yakınlarında.
Los Angeles yakınlarında gene silahlı saldırıda ölen insanlardan bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021 yılında ateşli silahlarla ölüm ölüm sayısı, ölen sayısı 47.286 kişi. Ve buna güvenlik güçlerinin kullandığı ateşli silahlarla ölenlere de kattığımız zaman sayı 48.800'e çıkıyor. Bunun
Evet.
içinde tabii ki çatışmalarda cinayetler, intiharlar var. 2019'dan 2021'e kadar ateşli silahlarla gerçekleşen cinayetler sadece son 3 yılda, 2019'da 2021, 2022 verilerine daha ulaşamadım. 2019'dan 2021'e kadar olan dönemde ateşli silahlarla gerçekleşen cinayetler %45 artmış. %45, neredeyse yüzde yarı yarıya artmış. Ateşli olmayan silahlarla cinayetler sadece %6 artmış. Ateşli olan silahlarla intiharlar artmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülen insan oranı Kanada'dan 3,5 kat yüksek, Almanya'dan 25 kat yüksek, İngiltere ve Galler'den 66 kat yüksek, Fransa'dan 120 kat yüksek. Ve bütün buna rağmen ve bunun tabii esas nedeni karşı taraf öldürülenlerin önemli bir kısmında silahlı olması. Polis tarafından öldürülenlerin önemli bir kısmı silahlı. Silahını çekmiş, kullanmış anlamında değil ama üzerinden öldürdükten sonra bir şekilde silah çıkıyor. Ve yılda 25 bin cinayetin işlendiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ölen polislerin öldürdükleri şu insanların yüzde yarısından fazlası 20-40 yaş arasında, %95'i erkek ve öldürülenlerin Afro-Amerikalıların polis tarafından öldürülme riski Latin Amerikalı olmayan beyazlardan 2,5 kat daha yüksek. Ve bütün bunlara rağmen, işte bütün bunların arkasında yatan esas neden de ateşli silahların satışının artması, son 3 yılda 4 yılda bunun daha da artması ve Covid sırasında halkın büyük bir bölüm, önemli bir bölümünün stresini ateşli silahlara sarılarak, korkusunu ve stresini ateşli silahlara sarılarak gidermeye çalışması ve bütün bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli silahların sınırlandırılmasına talep eden güçlü çoğunluğu oluşturan bir toplumsal talep yok. Var mücadele edenler ama bunlar maalesef azınlıkta kalıyorlar. Ateşli silahları koruma, ateşli silahlara sahip olma örgütü en güçlü lobilerden birini oluşturuyor. Dehşet verici.
Evet, tam bir anomi var. Evet, peki bunu zaten daha konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz ki. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
İyi günler.
Görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere.